bu programımızdan başlayarak değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki günlerde İncil'den İbranilere mektubun yorumuna başlıyorum. İbranilere mektup o kadar önemlidir ki değerli dinleyicilerimiz, ona Romalılardan hemen sonra yer veriyorum. İbranilere yazılan bu harikulade mektuba yaraşır bir girişi nasıl yapacağımı merak etmişim. Benden önce başka kişilerin yazmış olduğu harikulade yorum kitapları bulunmaktadır ve bu kişilerden dördünün İbranilere mektubu size tanıtmasına karar verdim. Çünkü her biri de çok önemli sözler söylemişlerdir. Benim söylemek istediğim şeyleri zaten söylemişlerdir. İlk olarak Campbell Morgan'ın Tanrı'nın insanlığa son esini sözleri adlı yorum kitabından bir aktarma yapacağım. İbranilere mektubunun günümüzde özel bir değeri vardır. Çünkü İncil'in sunduğu Mesih kavramından çok daha alçak bir Mesih kavramı yayılmıştır. Bununla ne demek istediğime örnek vermek için son zamanlarda bir yazar şöyle yazmıştır. İnsan doğası hakkında söyleyebileceğimiz en iyi şeylerden biri, ancak birisinin yaşamını dostları uğruna feda etmesiyle kurtulabilecek bir durum ortaya çıktığında, eninde sonunda kahraman birisinin ortaya çıkıp kendisini kurban olarak sunacağının kesin oluşudur. Uçuruma atlayacak bir Curtius zehiri içecek bir Sokrates, kendini Golgota'da çarmıha gerdirecek bir Mesih. Bu konuyu herhangi bir derinlikte ele almayı teklif etmiyorum ama öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Mesih'i o bağlantıya yerleştirmek benim için küfürden farksızdır. Bir Curtius ya da bir Sokrates'ten söz edebiliriz ama bir Mesih'ten söz ettiğimizde ondan söz edişimiz hem İncil'in sunuşuna aykırıdır hem de Mesih'in kişiliğinin eşsiz benzerliğine tezat oluşturur. Bu İbranilere mektubunun harikulade başlangıcıdır. Dr. William Pettingill, İbraniler Yorumu adlı kitabının giriş bölümünde başka bir şey vurgulamıştır. Adem'den Musa'ya kadar 2500 yıl boyunca ve Musa'dan Malaki'ye 1100 yıl boyunca peygamberler Tanrı için insanlara hitap ediyorlardı. Ama 3600 yılın sonunda Tanrı'yı bildirişleri sadece kısmiydi. Sonra 400 yıllık bir sessizlikten sonra zaman dolunca Tanrı oğlunu yolladı ve oğulda Tanrı'nın vahyi bütünlük buldu. Bu da bir başka harika bildiridir. Şimdi İbraniler mektuba bir üçüncü girişi vereceğim. Bunu Schuyler English'in İbranilere ilişkin yazdığı harikulade bir kitaptan aldım. İncil'in en önemli kitaplarından biri olan İbranilere mektup, Mesih inancının belli başlı doktrinlerini içerir ve aynı zamanda sonsuz bir mantık ve büyük bir güzellikle doludur. Onu okumak, cennetin ta kendisinin havasını solumaktır. Onun öğretilerini yerine getirmek, Mesih imanlısı için gerçek ve Mesih'in kendisinde toyluktan olgunluğa götürülmektir. Kusursuzluğa doğru gitmektir. Ve burada bir cümle daha var. İncil'in Rabbimizin başkahinsel konumunda sunulduğu tek kısmı olan İbranilere mektubun konusu, Mesih'in Tanrı oğlu ve insan oğlu olarak üstün yüceliğidir. Harika değil mi? Şimdi dördüncü yazara Sir Robert Anderson'a dönüyor ve onun yazdığı yorumdan bir aktarma yapıyorum. Mektupta ilerledikçe kendisinin çok iyi bir şekilde vurguladığı bu noktayı ben de vurgulayabilmeyi umuyorum ve bu girişin düşüncesini açıklığa kavuşturmasını da umuyorum. Yeryüzünde kilise olduğunu söyleyen kurumun gerçek asma olduğu, cüretkarca ve Tanrı'ya karşı hürmetsiz bir inançtan dönüş yalanıdır. Kilisenin zeytin ağacı olduğu reformcu kiliselerdeki Hristiyanların büyük bir kısmı tarafından paylaşılan asılsız bir düşüncedir. Ama kutsal kitabın öğretisi açıktır. Mesih'in kendisi asmadır ve İsrail'de zeytindir. Çünkü Tanrı önceden bildiği kendi halkından yüz çevirmedi. İbranilere mektup, Batı kilisesi tarafından uzun süre kabul edilmemişti. Ve bunun nedeni de şudur, kilise İsrail'in yerini gasp etmeyi istiyordu. Tanrı'nın İsrail'e verdiği bütün vaatleri kendilerine mal edip onları ruhsallaştırdılar. Ve Tanrı'nın İsrail ulusu için olan amaçlarını reddettiler. Bunun sonucu olarak kilisenin o ilk günlerde Yahudi karşıtı olduğunu ve Yahudilere zulüm ettiğini görürsünüz. Bu yüzden Tanrı'nın Yahudi ulusuyla işinin bittiğini söylemek üzücü bir hatadır. Ve bu mektubun bir İbrani'nin bir İbrani olduğunu ve Mesih inanlısı olduğu zaman da hala bir İbrani olduğu gerçeğini anlamamıza yardımcı olacağına güveniyorum. Herhangi bir insan Tanrı çocuğu olduğu zaman bu onun değerli dostum milliyetini değiştirmez. Bunun yerine onu inanlılar topluluğu denilen yeni bir inanlılar bedenine katar. Günümüzde Tanrı hem Yahudiler ve hem de diğer uluslardan kendine bir halk çağırmaktadır. Bu iş tamamlandığında Tanrı inanlılar topluluğunu dünyadan alacak ve İsrail'e ve onlar aracılığıyla da diğer uluslara bütün vaatleri yerine getirecek ve onlar için olan amacını gerçekleştirecektir. Tanrı sözünün sularına dalabilmemiz için bizleri çıkaran bu dört yazara minnettarım. Yazara geldiğimizde İbraniler mektubunun insansal yazarının kim olduğu her zaman tartışılır bir konu olmuştur. Carl James çevirisinde Paulus'un İbranilere mektubu başlığı yer aldığı halde yazarının kim olduğu hala tartışılmaktadır. Yeni versiyon ve diğer çeviriler bunu düzeltirler ve sadece İbranilere mektup başlığını koyarlar. Kutsal kitap edebiyatı hakkında biraz bilginiz varsa bu mektubun yazarının kim olduğu konusunda bir düşünce ve görüş birliği olmadığını kabul edersiniz. İlahiyat fakültesinde öğrenciyken İbranilerin yazarının kim olduğu hakkında bir tez yazmış ve Elçi Pavlos'un kitabın yazarı olduğu görüşünü savunmaya çalışmıştım. Bütün teknik ve bilimsel ayrıntılara girmeyeceğim çünkü yazarın kim olduğuna o kadar aldırmayanlar için bunun biraz uzun ve sıkıcı kaçacağını düşünüyorum. Ne de olsa insansal yazar değerli dostum önemli değildir. Önemli olan İbranilere mektubun Tanrı'nın esinlendirilmiş sözünün bir parçası olduğudur. İlahiyatta öğrenciyken İbranilerin yazarı hakkındaki tezimi yazdığımda sorunu çözdüğümü ve bütün dünyanın İbranileri Pavlos'un yazdığı hakkında bana katılacağını düşünmüştüm. Ama günümüzde de bu konuda en az benim tezimi yazdığım zamanın öncesi kadar görüş farklılıkları olduğunu görüyorum. Ne John Calvin, ne de Martin Luther, ne de geçmişte yaşayan bir sürü insan mektubun yazarının Pavlos olduğu görüşünü kabul etmemiştir. Diğer yandan birçok insan da yazarın Pavlos olduğunu kabul etmektedir. Daha önce söylediğim gibi önemli olan Tanrı'nın kitabı yazdırmak için hangi insanı kullandığı değil, mektubun Tanrı'nın esinlendirilmiş sözünün bir parçası olmasıdır. Yazarın Pavlos olduğu dogmatik bir biçimde bildirilmezse de Pavlos'un kitabın yazarı olduğu konusunda bol bol kanıt vardır. Hem içinsel hem de dışınsal kanıtlar Pavlos'un mektubun yazarı olduğunu desteklemektedir. Yazar hapse girmiştir. Bunu İbraniler 10:34'te görüyoruz. İtalya'dan yazmıştır İbraniler 13:24. Yanında Timoteos vardır İbraniler 13:23. Yazıların Pavlos'un olduğu bellidir. Ayrıca benim düşünceme göre Petros da yazarın Pavlos olduğunu belirtmektedir. Bu alanda 2. Petros 3, 14-15. Ayetlere bakılabilir. Pavlos'un stilini değiştirmesi ve mektupta ismini vermemesi için iyi ve yeterli nedenler bulunduğuna inanıyorum. Mektubu inceledikçe değerli dinleyicilerimiz bunlara dikkat çekeceğim. Tarihe geldiğimizde İbranilere mektubunun yazarının kim olduğu açıklık kazanmamış olduğu için bu mektubun yazılış tarihi daha da büyük bir önem taşır. birçok bilgin, hatta sağlam bilginler İsa'dan sonra, 70'ten sonra yazıldığına inanır. Bazıları ise İsa'dan sonra 85, İsa'dan sonra 96, bazıları da 90'lı yılları gösterir. Ancak mektubu okudukça, mektubun yazıldığı sırada Yeruşalim'deki tapınağın daha yıkılmamış olduğu sonucuna varacaksınız. Bunun anlamı, Roma İmparatoru Titos tapınağı İsa'dan sonra 70'te yıktığı ve Pavlos'un bu tarihte zaten ölmüş olduğundan mektubun İsa'dan sonra 70'ten önce yazılmış olduğudur. Ben mektubun elçi Pavlos tarafından ve İsa'dan sonra 70'ten önce yazıldığına inanıyorum. Mektubun konusuna geldiğimizde birisinin dediği gibi Romalılara mektubu Mesih inancının gerekliliğini, İbranilerin ise Mesih inancının üstünlüğünü açıklığa kavuşturmaktadır. Mektup boyunca görülen bu düşünce, kıyaslayıcı bir söz olan ve mektupta 13 kez geçen daha iyinin kullanımında görülür. İbranilere mektup bizlere yasanın iyi olduğunu ama Mesih'in altında lütfun daha iyi olduğunu ve gelecek olanın görkeminin en iyisi olacağını söyler. İbranilere mektup daha iyi olanı sunar. Mektupta yetkinlik sözcüğü 15 kez geçer. Aynı kökten gelen sözcüklerle birlikte. Lım ya da lim buyruğu kitapta 13. Yani gelelim, yapalım, edelim gibi. Sın ya da sun ise 5 kez geçmektedir. İki ayet bizlere bu daha iyi yolu özellikle açıklar. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğiniz inancın elçisi ve başkahin olan İsa'yı düşünün. Onu düşünmeniz buyurulmuştur. Sonra İbraniler 12. bölüm 3. ayette şunu okuyoruz. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. İbranilere mektup okurken biz de aynen bunu yapacağız değerli dinleyicilerimiz. Onu Rab İsa Mesih'i düşüneceğiz. Bunun herhangi bir Mesih inanlısının yapabileceği en önemli şey olduğuna inanıyorum. Bu mektubu iki başlık altında toplayabiliriz. Bir, Mesih eski antlaşma düzeninden daha iyidir. İki, Mesih daha iyi yararlar ve görevler getirir. Şimdi birinci bölüme bakalım kısaca. Mektubun ilk bölümü doktrinseldir. İlk 10 bölüm Mesih'in eski antlaşma düzeninden daha iyi olduğunu gösterir. Mektubun ikinci ve son bölümü pratiktir ve Mesih'in daha iyi yararlar ve görevler getirdiğini gösterir. Bu arada bu elçi Pavlos'un diğer mektuplarında izlediği kalıptır. Yani önce doktrinsel yönden sonra da pratik yönden söz eder. Benim düşünceme göre Pavlos'un İbranilere mektubu yazdığını gösteren bol bol kanıt vardır. İbranilerin yazarının kim olduğu konusunda dogmatik olamayacağım halde burada Tanrı'nın ruhunun bize vermiş olduğu Tanrı sözünü ele aldığımızı çok dogmatik bir şekilde söyleyebilirim. Mektubun yazarı çok kesin bir şekilde kutsal ruh olduğundan insansal yazar ve yazılış tarihi ikinci derecededir. İbranilere mektup Tanrı sözündeki en harika kitaplardan biridir değerli dinleyicilerimiz. Bu büyük mektubu ele almak için kendimi değerli ve yeterli görmediğimi söylemek boş dindar sözler değildir. Dört büyük yorumcunun mektubun girişini benim için yapmalarına izin verdim. Dört değişik bakış açısından her biri İsa Mesih'in kişiliğini vurguladıkları tek bir noktaya ulaşmışlardır. Bu yüzden İsa Mesih'in bize vermiş olduğu Tanrı'nın ruhunun gelip Mesih'in olandan alıp bize bildireceği vaadini kendime mal ediyorum. Bu mektubun iki büyük tertip arasındaki yol ayrımında duran İbrani inanlılara yazıldığını aklımızda tutmalıyız. Yasa düzeni sona ermişti. Tapınakta bir zamanlar anlamlı sunulan kurbanlar artık anlamsızdı. Bu mektubun çok açık bir şekilde bildireceği gibi Tanrı'nın daha önce talep ettiği şeyi şimdi inanlının uygulaması günahtı. İbranilere mektup, İbrani inanlılara hitap ediyordu ama öğretileri her ırktan ve her çağdaki inanlılar içindir. Ancak mektubun İbrani inanlılara ve onlar için yazılmış olduğunu hatırlamamız gerekir. Örneğin Mesih'in peygamberlerden daha üstün olduğunu söylemek bir İbrani için çok daha anlamlı olacaktır. İbraniler 1. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Tanrı önceki çağlarda çeşitli biçimlerde ayrımlı yollardan atalarımıza peygamberler aracılığıyla konuştu. Bu ayet değerli dinleyicilerimiz ve bu kitabın Tanrı sözüyle başladığının farkına varacaksınız. Tanrı önceki çağlarda ayete başlar başlamaz, kitaba başlar başlamaz Tanrı adıyla başlıyor. Bu kitabın üzerinde durduğu bazı kurallar vardır. Geometri çalıştığınızda başlangıçta öğrenmeniz gereken belirli aksiyonlar vardır. Ve eğer onlarla başlamazsanız hiç başlayamazsınız. Eğer 2 kere 2 4 etmezse matematik konusunda hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir. İki nokta arasındaki en kısa uzaklık düz bir çizgidir. Bu kanıtlanmış bir gerçektir ve kabul edilmiştir. Bu gerçek kabul edildiğinde ilerleyip başka bir şeyi kanıtlayabilirsiniz. İbraniler kitabında, yaratılış kitabında olduğu gibi Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için hiçbir çabada bulunulmamıştır. Her iki kitapta da bir Tanrı olduğunu varsayar. Kutsal kitap Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için hiçbir çabada bulunmaz. Günümüzde ilahiyat fakültelerinde Tanrı'nın varlığının kanıtlanabildiği bir felsefe sistemi kurmaya çalışan kurslar vardır. Ben de bu tür kurslara katıldım ve bunun büyük bir zaman kaybı olduğunu söylerken neden söz ettiğimi biliyorum dostum. Dışarı çıkıp dağlara bakamıyorsanız ya da deniz kenarına gidip denize bakamıyorsanız veya gökyüzüne bakıp bir yaratıcı olduğunun farkına varamıyorsanız sizde bir gariplik vardır. Mezmur yazarı şöyle diyor 19. Mezmur 1. ayette. Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbesi de ellerinin eserini duyurmakta. Değerli dostum, eğer yaratılmış evren size bir yaratıcı hakkında hiçbir şey söylemiyorsa, sizin düşünme biçiminizde radikal bir şekilde yanlış olan bir şeyler vardır. Bir delikanlının bana bir ateist hakkında söylediği gibi, Ali neden söz ettiğini bilmiyorum. Sadece akılsız kişi yüreğinde Tanrı yoktur der Mezmur 14 ayet 1'de. İbraniler 1:1'de bulduğumuz ikinci varsayım da Tanrı'nın konuşmuş olduğudur dostum. Tanrı'nın akıllı bir kişi olduğunu ve insanlığa belirli bir derecede akıl vermiş olduğunu kabul ederek bunu beklememiz gerektiğini öneriyorum. Yaratıcının bize bir mesaj vermesi çok mantıklı bir şeydir. Evet dostum, yaratıcı bizimle iletişim kurmuştur. Ve elimizdeki vahiy, yani kutsal kitap, Tanrı'nın esinlendirilmiş sözüdür. İbranilerin ilk ayeti, kutsal kitap ayetlerinin Tanrı tarafından esinlendirilmiş olduklarını varsayar. Sözün ettiği vahiy, bugün dostum, elimizde olan eski antlaşmanın vahyidir. İbraniler kitabı çok görkemli bir eski Yunanca ile yazılmış olduğu için, Pavlos'un İbraniler kitabını yazmamış olduğunu düşünen kişiler vardır. Eski Yunanca'nın ustası olan biri tarafından yazılmıştır. Eski Yunancasında kendi dilimize tercümesinde eksilen bir akıcılık ve güzellik bulunmaktadır. Kitabın ilk başından itibaren iki sözcükle oynanmıştır. Birçok kez için kullanılan sözcük polimeros, çeşitli yollarla için kullanılan sözcük politropos'tur. Şunun güzelliğine dikkat edin. Polimeros ve politropos neredeyse şiirseldir. Homeros'un stiline benzemektedir. Ama güzellikten daha fazla bir şey taşımaktadır. Bu Harkule'de bir bildiridir. Birçok kez zamandan bizim anladığımız şekilde söz etmez. Tanrı'nın Musa peygamber aracılığıyla konuştuğu ama ondan önce İbrahim peygamberle konuştuğu vurgulanmaktadır. Belli ki İbrahim'le rüyalar aracılığıyla ve ona Rabbin meleğini göndererek konuşmuştur. Ama ona Musa'ya söylediklerini söylememiştir. Tanrı İbrahim peygambere yasa hakkında hiçbir şey söylememiştir. Tanrı 10 emri İbrahim peygambere vermedi ama daha sonra Musa peygambere verdi. Hatta daha sonra Davut peygambere kendi soyundan gelen bir kralın kurtarıcı olacağını söylemişti. Ve Davut peygamber ihtiyar bir adamken ona kendi soyundan gelecek bir kralın onun kurtarıcısı olacağını söylemişti. Tanrı bu bilgiyi Musa peygambere vermemişti ve İbrahim'e de vermemişti. Hatta Tanrı Musa peygambere İsrail'in kralı Tanrı olacağı için İsrail'in dünyasal bir kralı olmayacağını söylemişti. Ancak Tanrı insan yüreğini biliyordu ve insansal bir krallık istedi. Tanrı'nın böyle bir zamanda işe el atması harikadır dostum. Onlara isteklerini verdi ama içlerine rahatsızlık gönderdi. Bunu kurtarıcı Mesih'i dünyaya getirmenin yöntemi olarak kullandı. Bu ilk ayet Tanrı'nın gerçeğinin tümünü İbrahim'e vermediğini söylüyor ama Tanrı'nın yıllar boyunca değişik kişilerle konuştuğunu ekliyor. Zaman dolunca Tanrı oğlunu gönderdi. Kutsal kitapta gerçek yavaş yavaş verilmiştir. Çeşitli yollar diyor. Tanrı'nın iletişim kurmak için değişik yollar kullandığı anlamına gelmektedir. İbrahim peygambere rüyalarda gözükmüş ama Musa peygambere yasayı vermiştir. Daha sonra Yeşua bazı vaatler vermiştir. Rüyalar aracılığıyla, yasa aracılığıyla, tiplemeler aracılığıyla, ayinler aracılığıyla, melekler aracılığıyla, tarih aracılığıyla, şiirler aracılığıyla ve peygamberlikler aracılığıyla konuşmuştur. 45 yazar kullanarak ve sözünü 1500 yıl gibi bir dönem boyunca ileterek uzun bir süre içerisinde bütün bu yolları kullanmıştır Tanrı. İbranilerin yazarı çok harika bir şey söylemektedir. Yazarlarının çokluğunun kutsal kitabı harika bir kitap yaptığını hiç düşündünüz mü? Shakespeare'in yazıları insansal bir düzeyde harikaydı ama Shakespeare eserlerinin tek yazarıydı. Çağdaş bir Hollywood yazarının oyunlarından birini yazmasını beklememişti. Hatta Hollywood yazarları Shakespeare'in oyunlarını ele almaya çalıştıklarında onları mahvetmektedirler. Diğer yandan Tanrı kutsal kitabı yazmak için birçok insansal yazar kullanmıştır. Değişik geçmişlerden gelen ve farklı yetenekleri olan insanları kullanmıştır. Bunlardan biri olan Simon Petros Yunanca'yı çok iyi bilmiyordu. İbranilere mektubun yazarı ve ben bu kişinin Paulos olduğunu düşünüyorum, eski Yunanca'nın uzmanıydı. Paulos Galatyalılara ve Korintoslara yazdığında tam onların anlayabileceği bir şekilde yazmıştı. Sahil insanlarının kullandığı dili kullanmıştı ve Paulos'un kendisi de sahil kentlerinde çok bulunmuştu. Çünkü gemiyle çok yolculuk etmişti ama İbranilere mektubu bir sanat eseridir. Tanrı önceki çağlarda çeşitli yollarla, çeşitli biçimlerde ayrımlı yollardan atalarımıza peygamberler aracılığıyla konuştu. Ama şu son günlerde oğul aracılığıyla bizimle konuştu. Onu her şeye mirasçı atadı, onun aracılığıyla evrenleri yarattı.